Ayrım 3.
Sayfa 31. Mutlu ve ayrıcalıklı porfirin moleküllerinin güneşten aldıkları enerjiyi hangi kimyasal süreçlerle kullanılır duruma getirdikleri konusunda herhangi bir ayrıntıya girmeden de bunların bu enerjiden sonuna kadar yararlanmış olduklarını kesinlikle söyleyebiliriz. Söz konusu moleküllerin bu yoldan enerji sağlamaları, öteki molekülleri yiyerek klasik yoldan elde edilecek eş değerdeki enerji miktarına ihtiyaç duymamaları anlamına geliyordu. Enerji sakınımına ilişkin bildik fizik yasaları bunu kanıtlamaktadır. Ve bu yasalar tüm canlılar için geçerlidir. Geçerli olmasaydı, biz canlıların enerji sağlamak için besine gereksinmesi de bulunmazdı. Fiziğin enerji sakınım yasasını bilmemiz ve burada kullanabilmemiz açıklamalarımızdaki tutarlılığı sürdürebilmemiz bakımından mutlu bir olanak. Çünkü bugüne kadar henüz kimse hangi kimyasal ve enzimatik süreçlerin özel olarak porfirinli hücrelerde ışık enerjisinin kullanılmasına yardımcı olduğunu ortaya çıkarabilmiş değildir. Onlarca yıl süren araştırmalara karşın bu ilkel başlangıçlardan günümüze kadar uzana gelmiş fotosentez olayının bu yaşamsal önemdeki sürecin tüm ayrıntılarını gün ışığına kavuşturmak henüz mümkün olmamıştır. Ama bu, o zamanki ilkel ışık yutucuların betimlediğimiz rekabet ortamı içinde güneş enerjisini değerlendirerek bir anda yepyeni bir beslenme olanağına kavuşmuş oldukları ve bu olanaktan da yararlandıkları gerçeğini değiştirmez. Güneş enerjisinden yararlanma biçimindeki yepyeni tekniği kullanmayı başarabilen ilk porfirinli hücrelerin, çok sonraları çok gelişmiş bitkilerde karşılaşacağının aksine organik maddelerden beslenme gereksinimini tamamen terk etme gibi bir adım atmadıklarını da biliyoruz. Attıkları sadece bir ilk adımdı. Ama ne kadar küçük bir adım olursa olsun ya da avantajları ne kadar sınırlı görünürse görünsün, anlattığımız koşullar altında bu avantaj söz konusu hücrelere hatırı sayılır bir öncelik sağladı. Besin yetersizliğinden öteki bütün hücrelerin sayısı gittikçe azalırken porfirinli hücre tipi çoğalmaya başladı. Ama şimdi de ortaya yepyeni bir durum çıkmıştı. Zaten aç kalmış olan porfirinsiz hücrelerin bir anda çoğalmaya başlayan porfirinli hücreleri yeme olayı hızlanmaya yüz tuttu. Bunun bugün tek hücrelerde gözlemlediğimiz yollardan gerçekleşmiş olduğunu varsayabiliriz. Porfirinsiz hücreler, porfirinli hücreleri bir bütün olarak dış sarlarındaki bir yarıktan içeri almakta, plazmadan ibaret gövdelerine iyice yerleştirdikten sonra besin olarak gereksinme duyulan molekülleri kurbanın hücresinden alıp kendi madde özümseme süreçlerine katmak için onun parçalarına ayrıştırmaya koyulmaktadırlar. Aynı sürecin o zamanlarda milyarlarca kez yenilenmiş olması gerekir. Ancak çok ender de olsa başka türlü bir gelişmenin ortaya çıktığı birkaç olayın var olduğunu kabul etmek zorundayız. Kendilerini yutan hücrelerden çok çok küçük olan porfirinli hücreler gene büyük hücrelerin plazmasına yutulma sonucu yerleştirilmekteydiler. Ama işin bundan sonrası farklı bir gelişme çizgisi izlemiş olmalıydı. Herhangi nedenlerle rastlantıların herhangi bir biçimde bir araya gelmesiyle bu birkaç istisna durumunda, belki de tek bir istisna durumunda niçin olmasın, yutulan bu porfirinli av hücresi yeni plazma içinde parçalanmadan kalmıştı. Belki ayrıştırmayı gerçekleştirecek ve yutulmuş hücrenin dış sarını çözecek enzim herhangi nedenle porfirinli hücreyi yutan hücrenin plazmasında eksikti. Gene bütün bu olup bitenler, çeşitli koşulların rastlantı sonucu bir araya gelmesine bağlanabilir. Yutulan av milyonlarca örnekte hep sindirilmişti. Bu birkaç durumda ya da tek bir durumda nasılsa sindirilememişti. Ve işte bu istisna, avı yutan hücrenin enzim eksikliği, evrimde gene önceden hiç beklenmeyen tayin edici bir adımın atılmasına neden olacaktı. Yutulan küçük porfirinli hücre, organizma, yeni hücrenin plazması içinde yaşamaya başladı. Bununla da kalmadı, konakladığı yeni ortamda içerdiği porfirin moleküllerinin sayesinde güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürmeye koyuldu. Bir iki yeni ortamında eski alışkanlıklarını sürdürürken bu beklenmedik gelişme ev sahibinin hiç ummadığı yepyeni bir fırsatı da ayağına getirmişti. Avcı avını beklemediği bir biçimde değerlendirecekti. Bu son avı ile birlikte kendisini bir kez doyuran alışılmış bir besini edinmekle kalmamış, bir bakıma faiz getiren bir sermaye sağlamıştı. Bugün birçok bilim adamı ilk bitki hücresinin bu yoldan türediğine inanmaktadır. Yeryüzündeki hayatı karşı karşıya bulunduğu açlıktan yok olma tehlikesinden koruma yeteneği taşıyan ilk hücre, çevresindeki o gittikçe azalan organik moleküllere enerji sağlayıcı bir kaynak olarak ya da en azından sadece bunlara enerji sağlayıcı bir kaynak olarak muhtaç olmayışıyla bunu başarabilmişti. Yaşamak için kaçınılmaz olan organik molekülleri güneş ışığının yardımıyla inorganik gereçlerden yararlanarak kendisi inşa edebiliyordu. Bu andan itibaren yepyeni bir denge kurulabilmişti. Porfirin hücrelerinin yanı sıra köleci hücrelerde alışıldık besin yönünden gitgide daha yoksullaşan bir çevre ve ortam içinde engelsiz çoğalabilirlerdi artık. Bunlar mavi yeşil alglerin ve bugünkü bitkilerin ataları oldular. Bu özellikleri sayesinde sayıları arttıkça gene porfirinden yoksun tipteki son ana kadar ayakta kalabilmiş sınırlı sayıdaki hücrede yeniden yaşamlarını sürdürebilme olanaklarına kavuştular. Bu özellikle ışık yutucu hücreleri standart besinleri haline getirerek haydutumsu bir yaşama tarzına ayak uydurabilen hücreler için geçerli bir gelişmeydi. İşte bu yoldan bugünkü bütün hayvanların olduğu kadar biz insanların da ilk ataları ortaya çıkmışa benzemektedir. Olup bitene bu yönünden baktığımızda bizler o zamanlar önce gelişmeye katılmayarak evrimin dışında bırakılan ve ancak porfirin içeren hücrelerin desteğiyle gelişmeleri mümkün olan hücrelerin uzaklardaki ardıllarıyız. Bu atalarımız sırf canlı organik maddeleri besinlerine dönüştürebilme aşamasına geçebilmiş olma başarısını gösterdiklerinden hayatta kalabilmişlerdir. Ve bu besin belirte geldiğimiz gibi önceleri sadece ışık yutabilen bitki hücrelerinin vücutlarıydı. Gel gelelim olayların gelişme tarzı yüzünden haydutça bir varoluş biçimini benimsemek zorunda kalmış hayvansal hücre tipinin kendine benzeyen hücrelerin değerlendirilecek bir besin sunduklarını algılaması pek uzun sürmedi herhalde. Giderek ayakta kalabilen hücreler sadece mavi yeşil alkler, sonra bu mavi yeşil alkleri kloroplastlar olarak kendi bedenleriyle bütünleştirebilen hücreler ve kendi dışlarındaki canlı hücrelerden beslenen porfirinsiz hücrelerdi. İlk gelişmenin bütün öteki hücreleri ve biyolojik yapıları o dönemlerde besin kıtlığı yüzünden yok olup gitmiş olmalılar. Bunlardan geriye hiçbir iz kalmamıştır. Bunlar karanlıklar dünyasında Pascal Jordan'ın o hiçbir zaman var olmadıklarını iddia ettiği öteki bütün sayısız yaşam çekirdekleriyle birlikte yok olup gittiler. İzlediğimiz bu açıklama tarzı daha o zamanlar hayatın yeryüzünde kök salmaya başladığı 3,5 milyar yıl önceki o dönemlerde sonuçları bizim kendimize özgü davranışlarımızın yanı sıra bugünkü toplumumuza derinden damgasını vuran bir kararın alınmış olduğu varsayımını akla yakın düşürmektedir. Öteki canlı organizmaları besin olarak kullanma zorunluluğu daha sonraki bütün saldırganlık biçimlerinin çekirdeğini oluşturmuş olabilir. Belki bu zorunluluğu doğuran olaylar dizisi elimizden besinin alınması ile saldırganlaşma eğilimleri göstermemiz arasındaki ilintiyi daha kolay anlamamızı sağlayabilir. Dünya çapında beslenme sorununun nihai çözümünün, fotosentez olayının sırrını bilimsel yoldan eksiksiz açıklamamız halinde mümkün olacağını düşündüğümüzde, söylediklerimizde bir bütünlük oluşturur. Bugün insan nüfusu öylesine artmıştır ki, organik besin sağlama olanakları ile gittikçe artan besin tüketme ihtiyacı arasındaki denge çığırından çıkmaya başlamıştır. 3,5 milyar yıldan bu yana İlk kez ortaya çıkan bir durumdur bu. Bugün de tıpkı 3,5 milyar yıl önce olduğu gibi bu açmazdan çıkmanın kesin yolu güneşin ışık enerjisini kendimizi beslemek için nasıl kullanmamız gerektiğini zaman yitirmeden öğrenmemize bakmaktadır. Fotosentez olayının üstündeki örtüyü aralayabildiğimiz anda birkaç milyar yıllık bir gecikmeyle de olsa ilk mavi yeşil alglerin onca yıl önce gerçekleştirdikleri atılımı teknik araçların yardımıyla yineleyebiliriz. O zaman gerek bitkisel gerekse hayvansal besinlerden bağımsızlaşabilir ve suyun, atmosferdeki karbon asidi ve topraktaki birkaç mineralin yardımıyla pratik olarak sınırsız miktarda besini sanayi aracılığıyla üretebiliriz. Bu olanağın ve olasılığın insanlığı bütün beslenme endişelerinden nihai olarak kurtarmakla kalmayıp, bu gelişmenin sonucunda ilkece haydutluk olan bir beslenme tarzından yakamızı kurtarmamızı da herhalde kolaylaştıracağını, bugün hala büyük bir endişeyle tanık olduğumuz saldırganlık eğilimlerimizin gitgide ortadan kalkmasına yardım edeceğini ummak fazla mı iyimserlik olur? Öte yandan, eninde sonunda bizi dön dolaş bu eski mi eski çözüme, güneş enerjisini besine çevirme yöntemine yöneltiyor gibi görünen milyarlarca yıl süre gelmiş inanılmaz uzunluktaki dolambaçlı gelişmenin pek bir işe yaramadığı da söylenemez. Hayvanların olduğu kadar biz insanların da gelişmesinde görmezlikten gelinmeyecek çoklukta karmaşık işlevlerin ve faaliyetlerin ortaya çıkması ancak bu gelişmeyle yani bitkinin yaptığını yapamayıp başka yollardan beslenmek zorunda kalışımızla mümkün olmuştur. Olup bitene bu yönden bakıldığında biz insanların ve hayvanların gerçekleştirdikleri faaliyet ve süreçlerin hemen tümünün mevcut bitkilerin kölelerden yararlandıkları için geliştirmemiş oldukları, dolayısıyla ihtiyaç bile duymadıkları ek bir takım işlevler ve dolambaçlı faaliyetler olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir kez daha Baron Merezhkovski'yi anımsayacak olursak aslan bir bitkiden sadece kanı susamışlığıyla değil en az bu özelliği kadar hareketliliği, duyu organları, bilinci ve çevre ve ortamdaki değişmelere ancak oksijenli solunum yapan bir sıcak kanlının sinir iletim sistemi özellikleriyle mümkün olabilecek bir hızla tepki gösterme yeteneğiyle de ayrılır. Son sayfalarda betimlemeye çalıştığımız gelişme yolunun sırf besin uğruna gerçekleşmiş bir haydutluk öyküsünden çok daha fazla anlama geldiğini gösterecek somut kanıtlar bir süredir ortalarda gezmektedir. Son yılların inceleme ve araştırmaları, olayların o dönemlerde 3 aşağı 5 yukarı anlattığımıza benzer bir yol izlediklerini göstermektedir. Bu kanıtların en etkicilerinden biri, bugün hala var olan bir tek hücrelinin, terliksi hayvan dediğimiz Paramecium bursaria'nın mavi yeşil alglerin bir alt sınıfı olan Chlorella alglerine karşı davranış tarzında kendini gösterir. Paramecium bursaria ileri düzeyde gelişmiş bir hücreyi oluşturan bütün organellere sahiptir. Gel gelelim kloroplastlardan yoksundur. Bu yüzden beslenmek için hazır organik moleküllere muhtaçtır. Kendisinin de bunları organik olmayan temel maddelerden inşa etmeye yeteneği bulunmamaktadır. Canlı doğanın hayvan ve bitki diye ikiye ayrılmasına bir kez olsun göz yumarak sözünü ettiğimiz tek hücrelinin bu özelliğiyle bir hayvan sayılabileceğini söyleyebiliriz. Dikkatli bakıldığında doğadaki canlıları hayvan ve bitki diye ikiye ayıran sınıflandırmanın yetersiz kaldığı görülmektedir. Söz gelimi mantarlar bu ayrımı her zaman zorlamışlardır. İlk bakışta mantarları bitkiler sınıfına sokmak akla yatkın görünmektedir. Gel gelelim mantarlar klorofilden yoksun oldukları için bitkilerin tipik özelliklerinden biri olan güneş enerjisinden yararlanma özelliğini gösteremezler. Dolayısıyla da tıpkı hayvanlar gibi hazır besine ihtiyaçları vardır. Bu yüzden canlı hayvanlar, bitkiler ya da hatta ölü organizmalar üzerinde asalak olarak yaşarlar ve birikilerin daha önce sindirdikleri besini çekerler. İşte bu ve benzeri güçlükler yüzünden Amerikalı bilim adamı Whittaker'ın doğayı 5 kategoriye bölen sınıflandırması rağbet görmektedir. 1. Monerler dünyası. ilk çekirdeksiz hücrelerin ve bütün ilk hücrelerin temsilcilerini kapsar. Prokaryot dediğimiz bu ilkel hücrelerin bugünkü temsilcileri olan bakteriler ve mavi alkler bu sınıfa girerler. 2. Protistler ya da protozoanlar dünyası. Çekirdekleri ve işlevlere göre uzmanlaşmış organelleriyle gelişmiş hücreler. 3. Mantarlar kendi başlarına bir sınıf oluştururlar. 4 ve 5. Çok hücreli hayvan ve bitkiler. Bu tuhaf terliksi hayvancık, öteki organik moleküllerin yanı sıra, gerektiğinde beslenebilmek için belli sayıda klorella algini bünyesine almayı öğrenmişe benzemektedir. Bu sayı 30 ile 40 arasında değişir. Paramesyumun böyle bir sabit miktarı ayarlama işlevini yerine getirmesinde kendi kalıtım faktörünün rolü olduğu kesindir. Terliksi hayvancığın yuttuğu alglerin tam teşekküllü bağımsız kloroplastlar olmayıp ilkece daha az gelişmiş yeşil algler olduklarını sayısız deney göstermektedir. Bilim adamları paramesyumun yuttuğu bu minicik bedenleri mikroskop altında binbir zahmetle yutuldukları hücreden ayırdıklarında pek de alışılmadık bir sonuçla karşılaştılar. Bugün gelişmiş bitki hücrelerinden hiçbiri böyle bir ayırma işleminin ardından canlılığını uzun süre koruyamazken, paramesyum burseria serpilip gelişmesini sürdürdüğü gibi aynı şekilde özgürlüklerine kavuşturulmuş alkler de büyüyüp çoğalmaya devam etmektedir. Kısacası bunlar bağımsız da var olabilen klorella alkleriydiler. Öteki organellerden farklı olarak hücre dışında da kendi başlarına var olabiliyorlardı. Terliksi hayvan ancak çevresinde yeterli miktarda organik besin varken ayakta kalabiliyordu. Bu da doğaldı. Kendisine deneyiciler tarafından besin sunulmazsa kısa zamanda ölüp gidiyordu. Ama bu aç hayvancık açlığına rağmen çok şaşırtıcı bir davranış sergiliyordu. Paramesyum bursaria'nın kullanmakta uzmanlaştığı mavi yeşil alk tipini hayvancığın içinde yüzdüğü eriye ilave edince oldukça ilginç bir sonuç ortaya çıkmaktaydı. Terliksi hayvancık mavi yeşil alkle temas eder etmez onu hemen kendi vücuduna alıyor ama istediği kadar acıkmış, açlıktan öldü ödenecek duruma gelmiş olsun yutulan alk sindirilmiyor. Tersine paramesyum bursaria'nın bedenine yerleşen alk görkemli bir biçimde büyüyor ve kısa bir süre sonra bu yeni mekanın yani terliksi hayvancığın plazması içinde bölünme yoluyla çoğalmayı bile ihmal etmiyordu. En son elde edilen sonuçlar ise insanın hayretten küçük dilini yutturacak türdendir. Paramesyum sanki sayı saymasını biliyormuş gibi bir görünüm çıkmıştır ortaya. Terliksi hayvanın yuttuğu klorella algi, burada betimlediğimiz deneyde söz konusu paramesyum türü bakımından karakteristik olan köle sayısının, daha doğrusu içerilen alg sayısının sınırlarına ulaşılıncaya kadar bölünebiliyordu. Belirli sayıya ulaşılır ulaşılmaz, terliksi hayvan içindeki alg bölünmesi şıp diye kesiliyordu. Dolayısıyla terliksi hayvancığın herhangi komuta ve yönlendirme buyruklarının oluşturdukları mekanizmaların büyük bir olasılıkla burada da özel enzimlerle düzenlenen mekanizmaların alklerin sayısını hayvancığın kendi ihtiyacına göre düzenlediğini kabul etmekten başka çaremiz kalmıyor. Klorella alklerinin belli ve önceden belirlenmiş sayısıyla donanmış terliksi hayvancığın kıtlık dönemlerini de öyle büyük güçlüklere katlanmak zorunda kalmaksızın atlattığını söylemeye bile gerek yok. Tutsak ettiği kölelerinin yani klorella alklerinin fotosentez yapma yetenekleri sayesinde hayvancık için gerekli temel maddelerin organizma içinde inşaları kolayca gerçekleşmektedir. Belirtilmesi gereken ilginç bir noktada kendi türü bakımından tipik olan alg sayısına sahip olan terliksi hayvancığın bu belli sayının hemen ardından gelen ilk algi sadece yutmakla kalmayıp hiç tereddüt etmeden afiyetle sindirmesidir. Terliksi hayvancık sayısı belli sürekli misafirleri herhangi kimyasal bir yoldan markalayarak onları sıradan avlarından ayırt etmeyi becerebilmektedir. Biyoloji uzmanları terliksi hayvancık örneğine dayanarak çekirdeksiz ilk hücrelerden organel dediğimiz küçücük organcıklarla bezenmiş gelişmiş düzeydeki hücrelere giden evrim adımının nasıl gerçekleştiğini gösteren bir model sunma olanağı bulmuşlardır. Hayatın o aşamada izlediği gelişme yolu ile yakın zamana kadar boşu boşuna aranan öteki sözde gelişme yolu arasındaki temel ve tayin edici farkı şöyle tanımlayabiliriz. Yüksek düzeyde organize olmuş hücreler ilk önce sanıldığı gibi çekirdeksiz ilk hücrelerin gelişmeyle ortaya çıkmış ardılları olmayıp, uzmanlaşmış faaliyet ve yeteneklerle bezeli çeşitli ilkel hücrelerin ortak yaşamı andırır bir biçimde bir araya gelmelerinin bir sonucudurlar. Şimdi geri dönüp evrimin izlediği yola bakarken bu gelişme yolunun çeşitli işlevleri ve faaliyetleri birbiri ardından aynı ve tek bir hücre türü içinde kuşaklar boyunca adım adım geliştirerek meydana getirme girişiminden çok daha kolay ve sade olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerçekte bu gelişmenin gerçekleşme biçimi, doğanın yönteminin hazır parçalarla yapılan gelişmiş inşaat yöntemine çok benzediğini göstermektedir. Uzmanlaştıkları işlevlerle birbirlerini karşılıklı olarak tamamlayabilen hücreler bir araya gelmekte ve işbirliğine yönelmektedirler. İşte ilkel hücre bu yoldan belli başlı faaliyetleri bu faaliyetler konusunda uzmanlaşmış kardeş hücrelerle birleşerek hazır lob biçimde ele geçirmiş, böylelikle o upuzun ve sonu her zaman pek de belli olmayan süreçleri yüklenerek bütün faaliyetleri ve işlevleri kendi başına geliştirme ya da bunları geliştiremediği yerde onlardan vazgeçme zorunluluğundan kurtulmuştur. Burada anlatılan oluşum öyküsünün sadece kloroplastlar değil, aynı zamanda büyük bir olasılıkla öteki hücre organelleri içinde söz konusu olduğunu ileride göreceğiz. Olup bitenin böyle bir yol izlediği varsayımının artık kuşku duyulmayacak bir kesinliğe dönüştüğünü ispatlayıcı bir başka keşif daha vardır. Son yıllarda yüksek düzeyde gelişmiş hücrelerin kloroplastları içinde, hatta mitokondrilerde, söz konusu organelin ait olduğu hücrenin DNA'sından tamamen farklı DNA'lar bulunmuştur. Kloroplastların ve mitokondrilerin DNA'larının içinde yer aldıkları hücrenin DNA'sından farklı olması en azından söz konusu iki organelin başlangıçta serbest dolaşan, yani kendi başına yaşayan hücreler olmuş olmaları zorunluluğunu o akla getirmektedir. Çünkü ancak yabancı olmuş olmaları halinde, başka deyişle sadece bir gelişmiş hücrenin yapı taşı, organeli olmayıp, bir zamanlar bağımsız hücreler biçiminde yaşamış olmaları halinde, kendilerine özgü, içerildikleri hücreninkinden farklı bir inşa planına, başka deyişle DNA'ya sahip olmalarını açıklamak mümkündür. Bir hücrenin yapı taşı diyebileceğimiz organellerin tam bir köle yaşamı sürdükleri yollu iddianın, durumu abartarak dramatize etmekle eş anlamlı olduğunu söylemek bu açıklamaların ardından yerinde olacaktır. Bu yaklaşım tarzının nedeni tek yönlü olduğu, Paramecium bursaria ile yapılan deneylerden de dolaylı olarak ortaya çıkmıştır. Bu tek hücrelinin biyoloji uzmanlarınca üzerine titrenen bir model örneği oluşturmasının nedeni gerek Paramecium'un kendisinin gerekse bilim adamlarının ondan ayırdıkları daha önce içermiş oldukları kloroplastların ayrı ayrı yaşayabilmelerinde aranmalıdır. Salt bu özellik bu kloroplastların geçmişte başlarına buyruk akter olarak yaşadıklarını göstermektedir.